Kuş Diline Öykünen, Ayşegül Devecioğlu. 4. kaset 2. yüz. Sayfa 165. Gülay ertesi gün Nimet aradığında ne cevap vereceğini bilemedi. "Cumartesi günü bize gelsene," diyordu. "Kimse yok, yalnızım. İsmail de Remzi de yoklar. Maça gidecekler. Yasemin de yok. Rahat rahat otururuz." Kimse yok derken ima etmeye çalıştığı şey neydi? Belki de geçen gün olanlardan dolayı Gülay'ı suçlayacaktı. "Cumartesi günü işim var," dedi Gülay. Sesi kendiliğinden sert ve soğuk çıkmıştı. Aklından, bilincinden bağımsızdı. Sanki yalnız bedeniydi konuşan, örselenen, acı çeken şeyin sesiydi. Gülay'a neredeyse yabancı bir ses. "Bize gelmek istemiyor musun yoksa?" diye sitem etti Nimet. Üsteledikçe üsteliyordu. "Bak, gelmezsen daralırım." Birkaç hafta önce tesadüfen karşılaştıklarında kulağına öylesine tatlı gelen Nimet'in o sıcak, dost konuşmasına binlerce şey üşüşmüştü sanki. Yüzünü görmeden ayrıştırmazdı onları Gülay. Bu tekinsiz daveti kabul etmeye o an karar verdi. Anladı ki Nimet'le yüzleşmek istiyor. Gülay'ın anlatacağı şeyi duymak istemese de, neler olduğunu sormaya cesaret edemese de, hatta söylediklerinin doğru olduğunu bile bile kendisini suçlayacak olsa da yüzleşmek istiyor. Hem kendisine yaşadıklarını anımsatacak o eve gitmeye korkuyor, hem de Nimet'in, hatta Yasemin'in ne düşündüğünü bilmek istiyordu. Olanları Yavuz'a da anlatmamıştı. Zaten epeydir görmüyordu Yavuz'u. Cumartesi gününü zor etti. Nimetlere gidene kadar birçok kez geri dönmeyi düşünmüştü. Kapıyı çaldığında tereddütler içindeydi. Nimet onu hiçbir şey olmamış gibi karşılamış, sarılıp öpmüştü. Ama eskisi gibi sıkı sarılmıyordu. Tedirginliği, hastalık gibi bulaşıyordu Gülay'a. Havadan sudan konuşurlarken yaban hayvanlar gibi birbirlerini ölçüyor, kolluyorlardı. Bir şeyler söylüyormuş gibi görünen ama söylediğinden çok fazlasını gizleyen sözcükler dökülüyordu Nimet'in ağzından. Gizli anlamlarının yüküyle ağırlaşmış, öyle ağırlaşmış ki belli ediyordu onları, taşıyamıyordu. Ve belki de görevleri, amaçları, yalnızca anlattıklarından çok başka anlamları yük edindiklerini belli etmek olan sözcüklerdi bunlar. Bir süre sonra Gülay oynadıkları bu oyundan usandı. Yıllardan beri tanıdığı, sevdiği bir kadındı Nimet. Şimdi karşılıklı oturmuş, ağız arayıp göz kaçırıp duruyorlardı. Konuşmakta olduğunun, bir şeyler söylediğinin bilincine tuhaftır ki daha sonra vardı. Günlerdir bu konuyu kafasında öyle çok evirip çevirmişti ki, aklındakiler farkında bile olmadan bir metne dönüşüvermişlerdi. Neler söylediğini pek bilmiyordu. Sözcükler ağzından çıkar çıkmaz, bir an bile canlı kalmadan yutulup kayboluyordu. Neler söylediğini unutuvermesinden memnundu. Yalnızca olayı yumuşatmaya, hafifletmeye çalışmadan dümdüz anlattığını biliyordu. Çünkü o ses, Gülay'ın da ilk kez duyduğu ses, izin vermezdi buna. Dosdoğru anlatırdı. Örselenmişliğin kiniyle konuşurdu. Yalnızca kendisine ait olmayan, gülüşleri sönmüş, benlikleri paramparça olmuş başka bedenlerden her nasıl olmuşsa bin yıllar boyunca yüklendiği kinle. Sonunda kelimeler, beslendikleri kaynak aniden kurumuşçasına tükeniyor. O zaman donup kalmış olan Nimet'e bakıyor Gülay. Yüzünde yalnızca kızgınlık değil, korku da var. Sonra korku kayboluyor. Söylenenleri yeni algılamış gibi tane tane Remzi'nin o güne kadar kimseye sarkıntılık etmediğini söylüyor Nimet. "Eğer böyle bir şey başına geldiyse kendini sorgula bakalım. Niye bize yapmadı da sana yaptı?" Sonra kendini alamayıp edepsizce bağırmaya başlıyor. "Yasemin duyarsa mahvolur. Keşke seni sokmasaydım bu eve. Adam doktor, sana iyilik etmek istedi. Seni muayene edecek tabii. Muayene etmeden mi teşhis koysun?" Nimet'in öfkeden simsiyah olmuş yüzüne bakarken içinde bulunduğu ana yabancılaşıveriyor Gülay. Hemen yanı başında oturan kadının sesi şimdi gittikçe daha uzaktan geliyor. Sanki birden sağır olmuş gibi. Sesler uğultu içinde eğilip bükülüyor, kelimelere dönüşemeden kayboluyor. Belki de bu yüzden incinmedi söylediklerinden. Ertesi sabah Remzi aradığında hiç şaşırmadı Gülay. Sesi öfkeden kısılmıştı adamın.
"Sen neler söylemişsin? Ben böyle bir şey yapmadım. Benim geçmişim ortada, niye iftira atıyorsun? Senden başka kadın mı kalmadı? Böyle bir dönemde devrimcileri herkes karalarken birinin kulağına gitse. Nimet'le konuştuk. İsmail'le Yasemin'in hiçbir şeyden haberi yok. Bak sakın kimseye bir şey söylemeye kalkma. Kötü olur. Şu başımıza gelene bak ya. Elin köylüsüne yardım etmeye kalkarsan böyle olur işte."
Gülay Remzi'ye cevap vermedi. Nimetlerde karşılaştıkları günü anımsadı. Bacım demişti. Bana da mı güvenmiyorsun bacım demişti. Sonra göğüslerini avuçlamış vaziyette üstüne eğilirken dinleme cihazı boynundan sarkmıştı. Gergin, esmer yüzü kıpkırmızıydı. Soğuk maden tenini lav gibi yakmıştı Gülay'ın. Göğüslerini tutan elleri terliydi, titriyordu. Bana da mı güvenmiyorsun bacım diyordu. Nimet de yalan söylüyordu. Kapının önünde toplandıklarına bakılırsa Remzi'nin yaptıklarından şüphelenmiş olmalıydılar. Nimet'in öfkesi çaresizliktendi. Kardeşinin kocasıydı Remzi. Bunlar ortaya çıkarsa Yasemin boşanmak zorunda kalacaktı. Nimet, Remzi'ye duyduğu kızgınlığın acısını ondan çıkarmıştı. Remzi'ye değil, Remzi'nin yaptıklarını örtbas etmediği için Gülay'a kızıyordu. Yasemin'i korumaya çalışıyordu. İş yerinden çıkıp tophaneye doğru yürüdü. Burada küçücük bir kahve vardı. Ama erkeklerle dolu olduğundan girip çay istemeye cesaret edemedi. Alçak bir duvarın üstüne oturup sahilde denizin yıllardır hırpalayıp durduğu döküntülere baktı. Üstü başı perişan bir adam yanındaki küçük çocukla birlikte deniz kıyısından bir şeyler topluyordu. Adam sanki çok değerli şeylermiş gibi topladıklarını ağır ağır elindeki naylon torbaya yerleştiriyordu. Hani insan güçlükle bir karara varmaya çalıştığında düşüncelerini tek tek sıraya koyar, zihninden geçenleri usul usul düzenler ya, öyle. Nimet'e gittiği için pişmandı şimdi. Hiç ses çıkarmasa, olanları unutsa daha iyi olurdu. Bir daha evlerine de uğramazdı, olur biterdi. Sonra görünür hiçbir nedeni yokken Zehra'yı anımsadı. Zehra kendisini Gülay kadar bile koruyamazdı. Olanları gizlemesi Remzi'nin aynı şeyleri başka kadınlara, başka Gülaylara, başka Zehralara yapmasına yarayacaktı. Gülay'ın sessizliği yalnızca onun işine gelirdi. Zihni bu yakıcı gerçekle dolu veriyordu şimdi. Aslında bu olayı saklamasının nedeni yalnızca suçlanmaktan korkması değil mi? Remzi'nin pervasızlığının nedeni Gülay'ın, başka kadınların, küçük kızların korkusu değil mi? Birbirini kovalayan bütün bu karmaşık düşünceler içinde onu en çok sarsan, derinlerde kıpırdanan kaypak, belirsiz bir duyguyla Yavuz'u da suçladığını anlaması oldu. Kendisine sahip çıkmadığı, yalnız bıraktığı için suçluyordu Yavuz'u. Adamla küçük çocuk gözlerini yerden ayırmadan kıyı boyunca uzaklaşıyorlardı. Çocuk içi sedefli boş bir midye kabuğunu inceleyip denize fırlattı. Erkeklerden kurtulmanın tek yolu yine erkeklere mi sığınmaktı? Aslında o an bile yarısı yıkılmış setin arkasında çırpınan öfkeli suya bakıp, güneşin öfkeli bir kraliçe edasıyla pırıltılı eteğini, ıslak demirlerin üstünden çekivermesini seyrederken bile Ziya ile hiçbir zaman evlenmeyeceğini biliyordu. Ama bir çareydi işte. Ona çaresiz olmadığını hatırlatan küçücük bir çare. Eğri büğrü, çirkin bir çare. Üsküdar'a gidelim diye öten kuşun, çocukluğundan beri kulağına fısıldadığı sözcükleri duyamadığında, bir köşesine ilişip soluk alabileceği kırık dökük bir iskemli. Leyla, hatırlıyor musun? Benim sık sık büyük ressamların eserlerini bakmama, bu kitaplarla saatler geçirmeme, Vinci'nin eskizleriyle bu kadar oyalanmama hayret ederdin. İçinde kalmış sanat tarihi eğitimin diye dalga geçerdin hatta. Sanat tarihi eğitimi lüks olurdu benim için. Ama içimde ukde kalmadı dersem yalan olur. Belki çıkınca. Zamanın ne getireceği belli mi olur? Ama şimdi bunları bırakalım. Şimdi sen de benim gibi yap. İnsanın, bizim soyumuzun, bu büyük mucizenin yaratımlarına bak. Biliyor musun Leyla, insan denilen yaratık yücelmek ister. Her türlü sanatla, şiirle, müzikle, heykelle, edebiyatla, bilme ve öğrenme tutkusuyla, özgürlük, eşitlik ve onura duyduğu aşkla hep bu yücelişin peşindedir. Varoluşumuzun sonsuz ve sürekli zenginleşmesi, insanlığın ezeli arayışı bu. İnsan nedir diye sorarsan, çağlardır insanı ve insanlığı yaratmaya çalışan hayvandır derim, ışık gözlüm. İnsan sıfatını yalnızca bu arayıştan dolayı hak eden bir yaratıktır derim. Şimdi insanın bu arayışına olan inancımızı tazelemeye ihtiyacımız var. Çöl yakıcılığını iyiden iyiye göstermeye başladı çünkü. Ağzımız kuruyor, dudaklarımız şişip patlıyor, her yanımız yara. Birçok arkadaşımız çölde gerekecek malzemeyi çoktan kaybolan bir altın çağda arayacak. Ne yazık ki bulamayacaklar. Onları yitik altın arayıcıları gibi orada bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Susuzluklarını neyle gidereceklerini Allah bilir. Çünkü bu kumanyayla çölden geçmek mümkün değil. Oysa ışık gözlü, darbe öncesinde dilimize pelesenk ettiğimiz eşitlik, özgürlük hayalinde, insanların bütün umutlu işleri gibi sosyalizminde beslendiği bu tükenmez kaynakta, insana doğru giden uzun yolda gereken bütün kumanya saklı. Dördüncü bölüm. Upuzun ışıklı caddeyi kadim sentin yüreği sananlar yanılır. Asmalı mescitten, kallaviden, adeta eski Hint tanrılarının bedeninden türemiş bu yılan kavi kolların herhangi birinden sapanların önünde, yıllanmış ağaçların dalları gibi karmakarışık dolanmış dar ve serin sokaklar uzanır. İşte tam burada, irili ufaklı dükkanların, merdiven altlarına gizlenmiş saz evlerinin, köhne pavyonların arasında atar semtin kalbi. Yavuz iyi bilirdi bu sokakları. İbrahim'le birkaç kez küçük cam mekanında içli köftelerin sergilendiği kebapçıyla soba borusu ve teneke eşyalar satan dükkanın arasına gizlenmiş kahveye gelmişlerdi. Aslında kumarhaneydi burası. Esmer, bıçkın adamların yeşil çuha örtülerden yalnızca bir anlığına kaldırdıkları bakışlarını bıçak gibi boynunuza fırlattığı yerlerdendi. İbrahim'le Beyoğlu'na her gelişlerinde yeni bir Zula keşfederlerdi. Yaklaşanları uzaktan görebileceğin, kaçmak için arka kapısı olan lokantalar, ön kapısı başka, arka kapısı başka caddelere açılan apartmanlar. Bayılırlardı bu sokaklara. O gün caddeyi boydan boya geçip dolaşa dolaşa meşrutiyete çıkmayı düşünmüştü. Ancak cadde tehlikeli olacağından Şişhane'de otobüsten inmiş, aşağıdan yürüyerek Pera Palas'ın önüne gelmişti. Bu bakımsız, karanlık sokaklara sırtını dayayan bina, yoksullardan oluşan tebaasına ölçülü şefkatiyle hükmeden bir düşkünler kraliçesi gibiydi. Otelin ön cephesine bakınarak biraz oyalandı. Kapıdaki bekçi bir şey soracakmış gibi ona doğru gelmiş, sonra vazgeçmişti. Bu tür randevularda kullandığı şık takım elbisenin ceketini düzelterek içeri girdi. Yaşlı görevlinin işlere yetişmekte zorlandığı resepsiyona kollarını dayayıp içerideki havayı teneffüs ederek bekledi. Birkaç dakika sonra onunla ilgilenecek zamanı ancak bulan yaşlı adam oda numarasını söyledi. Adam Yavuz'a belli belirsiz bir ilgiyle bakarak telefonu çevirdi. Resepsiyon görevlisinin gülümseyerek uzattığı ayizeyi alıp aşağıdayım dedi. Yok, yukarı gelmeyeyim, siz aşağı gelin, diye de ekledi. Sesi sanki kendi başına hareket ediyormuş gibi istemediği halde çok yavaş çıkmıştı. Lobide gençten bir adam lal rengi koltuk takımlarının arasına konmuş piyanoda müzik parçaları çalıyordu. Kulağa hepsine aşina olmasa da hatırlamak istediğinde birkaç tanesi dışında bu parçaların ismi bir türlü aklına gelmezdi. Terasa açılan kapı tam arkasındaydı. Lobi kalabalıktı. Akşamüstü yalnızca bir kadeh içki içmek için uğrayanlar vardı. İyi giyimli insanlar. Odalardan inen merdiveni çaprazına alıp geniş koltuklardan birine oturdu. Böylelikle hem kapıyı hem merdivenleri görebiliyordu. Kendini yavaş yavaş bu yıllanmış mekanı dolduran seslerin akışına bıraktı. Tam arkasında oturan grubun konuşmalarını rahatça duyabiliyordu. Konuşanı göremiyordu ama otururken 4-5 kişi olduklarına dikkat etmişti. Siyah saçlı bir kadın ve yabancı olduğu belli, sarışın bir adam. Konuşanın en sağdaki olduğunu tahmin etti. Gözlüklü, sakallı, kendinden olsa olsa birkaç yaş büyük biriydi. 70'lerin sonuna gelirken Türkiye ekonomisi tam bir dar boğazdaydı, diyordu. Adam konuşmaya devam edecekken diğeri lafa karışmıştı. Devlet desteğine, korumacılık politikalarına dayalı, ithal ikameci ve iç pazara dönük sermaye birikimi. Yaşlı birinin sesiydi. Bu terimlerle konuştuğuna göre iktisatçı falan olmalıydı. Konuşmalar ilgisini çekmişti. Müzik sesi biraz yükseldiğinden daha iyi duyabilmek için koltuğa yaslanıp kulak kabarttı. Yaşlı adam susar susmaz ilk konuşan tıkanmıştı dedi. Bu tuhaf cümle yeterliymiş gibi uzunca bir süre bekleyip devam etti. Uluslararası sermayenin ve yerli tekelci sermayenin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Aslında yeni model tartışmaları 70'lerin ikinci yarısından itibaren hızlanmıştı. O sırada araya siyah saçlı kadının sesi girdi. Bir dakika, o kadar acele etmeyin lütfen, diye uyardı konuşanları. Sesi güzeldi. Konuşulanları Almanca'ya çeviriyordu. Sarışın adamın yabancı bir gazeteci olduğunu tahmin etti Yavuz. 78, dedi kesin bir ifadeyle demin de adamın sözünü kesen yaşlı iktisatçı. Sesi sigaradan öyle kalınlaşmıştı ki söyledikleri zar zor anlaşılıyordu. İlk konuşan sakallı kadının tercüme etmesini sabırla bekleyip yeniden söz aldı. Hem yerli hem de uluslararası sermaye için yeni sermaye birikim modeline geçiş en acil ihtiyaçtı. Ve tam burada Özal ortaya çıktı, dedi yaşlı olan kendini tutamayıp muzip muzip.
Evet, Özal Efendi'nin 24 Ocak kararları. Yerli ve uluslararası sermayenin manifestosudur bu kararlar. Çevirebiliyor musunuz yoksa daha mı yavaş konuşayım? Burası önemli. İki hedefi vardı bu programın. Bir, sermaye emek ilişkisini ayak bağı olmayacak yeni bir yapıya kavuşturmak. İki, yerli sermayeyi uluslararası sermayeye entegre etmek.
O zamana kadar konuşmayan üçüncü bir kişi vardı. Gerçi gazeteci olduğunu sandığı Alman'ın da sesi sedası çıkmıyordu. Kızın çevirilerini dinliyor, kendisi soru falan sormuyordu.
Evet, dedi sakallı, Noel Baba havasında. Sendikacılara da söz hakkı.
Yavuz elinde bir çana eksik diye düşündü. Teşekkür ederim, dedi acele acele sendikacı olduğu anlaşılan.
Biliyorsunuz, çalışma barışının bozulması 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasındaydı. Bunun tercümesi yeni ekonomik düzen içinde sosyal hakların geriye çekilmesiydi. Uygulanacak yeni sermaye birikimi modelinin anahtarıydı bu. Ücret ve maaşlarda gerileme sağlamak.
Daha fazla bir şey söylemesine fırsat vermeden, bir şeyler içip öyle devam edelim mi diye kestiler. Hanım kızımız da yoruldu. Kız bu sözleri de çevirdi. Sonra da iyi olur dedi.
Ne içiyoruz? Rakı vakti çoktan geldi geçiyor. Gazeteci arkadaşımız ne içer?
Alman gazeteci yalnızca kahve isteyince Yavuz'u bir gülme aldı. Bunun üzerine kız da çay istedi. Ekonomi ve sosyal haklar konusunda malumat veren iki zatla sendikacı rakı istediler. Biraz sonra konuşma aynı yeknesak mırıltı içinde devam etmeye başladı. Ancak Yavuz ilgisinin azaldığını, içten içe büyüyen kederin ve öfkenin vücudunu sarmaya başladığını hissediyordu.
Bu yeni modelin kurumsallaştırılması için yasal dönüşüm gerekiyordu. 12 Eylül darbesi olmasaydı bu yasaların normal şartlarda meclisten çıkması imkansızdı.
Sakallının sesiydi bu. Sendikacının söz hakkı bu kadardı anlaşılan. Derken yaşlı olan Kızıl Hilal diye bağırarak konuşmayı yeniden böldü. Buyurun üstad, dedi sakallı olan sesindeki hayreti gizleyemeyerek.
Sovyetlerin Afganistan'a girmesi, İran'da İslam devrimi. Kısaca özetleyeyim. Amerika'ya karşı rejimler bu bölgede yığıldı. Bu durumda Türkiye'deki rejimin istikrarı Amerika için daha büyük önem kazandı,
diye sözlerini sürdürdü deli profesör edasında yaşlı adam. Yadırgandığının farkında bile değildi. Yavuz bundan sonra söylediklerini duyamadı. Bölük pörçük cümleler, uzun ve anlamlı bir metinden artmış başıboş, anlamsız, yitik kelimeler gibiydi. Bu insanlarla birlikte aynı sarsıcı gerçeğin içinden sıyrılmışlardı. Aynı nesnelliğin birbirinin benzeri kişilerce bu kadar farklı biçimde paylaşılıyor olmasını akla almıyordu. Onlara yakınlık duymuyor da değildi. İçlerinden sendikacı olduğunu sandığı adam, bütün sendikacılar gibi darbenin ardından hapse atılmış olmalıydı. Diğerlerinin neler yaşadığını kim bilebilirdi? Yine de bunca yakın görünmelerine rağmen onlarla arasında aşılmaz bir uçurum bulunduğunun ayrımındaydı. Kendisinin bu ülkede yaşama şansı kalmamışken onlar düşüncelerini ifade etmek lüksüne sahiptiler. Anlatacak, konuşacak, yazacak, yaşayıp gideceklerdi. Günü geldiğinde direnmiş olmanın, muhalif olmanın onurunu talep edeceklerdi. Yabancı gazetelerde isimleri, resimleri yayınlanacaktı. Panellere çıkacak, kitaplar yazacaklardı. Oysa onları anımsayan bile olmayacaktı. İbrahim'i, Hüseyin'i, çoktan ölüp giden Salih'i, hilkat garibesine dönmüş o koca Necmi'yi. Ne var ki kimseyi suçlamaya hakkı yoktu. Yalnızca kendisiyle aynı kederi paylaşmadıkları için onları küçümsemeye hakkı yoktu. Zihni bu öfkenin nedenini araştırarak oyalanırken sakallı olanın sesi düşünceleri böldü. Bu yasal dönüşümü ne AP ne CHP gerçekleştirebilirdi. Düzenin bu iki büyük partisi de sermayenin derdine deva olmayınca 24 Ocak kararlarını uygulamak 12 Eylül rejimine kaldı. Kız söylenenleri Almanca'ya çevirmeye başlamıştı. Sonra sesler yine yavaşlayıp belirsizleşti. Kristal avizelerin ışığı altında antika koltuk takımının şarap rengi döşemeleri karşısındaki aynayı dışarıda batmakta olan güneşin kızıllığına boyamıştı. Işık maun mobilyaların üstünde havai fişek gibi gösterişle parçalanıyor, yaşlıca bir turist kadının giysisinin yansısı aynadaki kızıllığın içinde mavi yeşil ışıktan çubuklar halinde uzadıkça uzuyordu. Fakat ona asıl şaşırtıcı gelen, şimdi bu terimlerle ve soğukkanlılıkla ifade edilen şeyin içinden geldiği, somut olarak bildiği, her adımını takip ettiği, canıyla, kanıyla yaşadığı gerçeklik olmasıydı. An be an, ölümle yüz yüze gelerek yaşadığı zaman bu konuşulanlarla tümüyle ilgisizmiş gibi görünüyordu. Belki onu asıl kızdıran buydu. Artık hiçbir şey duymadığı halde demin işittiği sözler anlaşılmaz bir mırıltı halinde içinde yankılanıyordu. Resepsiyona gidip yeniden haber vermelerini istedi. Odadaki telefon uzun uzun çaldığı halde cevap veren olmadı. Yerini değiştirmeyi düşünürken arkasında oturanların hep birlikte kalktıklarını gördü. Sakallı olan tercüman kıza doğru mahrem bir şey söylermiş gibi eğilmişti. Arkada kalan diğer ikisi birbirleriyle hararetle tartışıyorlardı. Gazeteci Alman herhalde odasına çıkmıştı. Gidenlerin ardından ilgisizce baktı. Onların yaşadığı evrenle kendisinin ve arkadaşlarının öldüğü evren birbirinden kesin olarak farklıydı. Şimdi oturduğu yerde yalnızdı. Gözlerini kapadı. Lobideki sakin, huzurlu hava sanki bedeni buradaki bütün insanların, bütün işyaların yarattığı ortak bir varlığın parçasıymış gibi ona nüfuz etti. Otelin ılık soluğu birdenbire ait olduğu bu kocaman yaratığın kan damarlarında dolaşır gibi içinde dolaşıyordu şimdi. Sesleri duyuyor, hatta ne söylendiğini bile ayırt ediyordu. Bunlar kadın ve erkek sesleriydi. Sanki bu yaratığın uzuvlarından biri olduğu yaratığın birden çok sesi vardı. Kimin ne söylediği önemli değildi. Hemen yanı başında hafif bir ses duydu. Caner diyordu ses. Kımıldamadı. Sesin hangi yönden geldiği belirsizdi. Belki de bu sözcüğü yüksek sesle söyleyen kendisiydi. Uzun süre başka isimle yaşayan insanlarda sıkça görülen bir durumdu bu. İnsan yeni kimliğine, yeni özelliklerine öyle alışıyordu ki kendi ismi yabancı geliyordu. Bazen tekrarlayıp kim olduğunu hatırlamaya ihtiyaç duyuyordu. Caner dedi ses yeniden. Bu sefer koluna bir el de dokunmuştu. Koltuğun yanına oturan kişinin ağırlığıyla çöktüğünü duyumsadı. Başını çevirdi. Babasıydı. Son 3 yıldır yalnızca telefonla görüşmüşlerdi. Avukatlar aracılığıyla para gönderiyordu İzzet Bey. Kendisi de zaman zaman arıyordu onları ama nadirdi bu. Babasını görünce parçası olduğu yaratığın içine yeni girmiş bu ayrıksı dokuyu benimsemeye çalıştı. Sonra yavaşça buradaki her şeyin dışına çıktığını duyumsadı. Hava kendi damarlarında dolaşmıyordu artık. Dışarıdan gelip vücuduna giren yabancı bir maddeydi. Babası son 3 yılda hayli yaşlanmıştı. Gözleri şefkatle, endişeyle yanıyordu. Sarılıp tekrar tekrar yüzüne bakarken gözleri yaşarmıştı. Caner oğlum nasılsın? Dudakları titriyor, sesi kırılıp dökülüyor, gizli hıçkırıklar boğazına diziliyordu. Tuhaftır ki bu yaşlı adam, kendini bildi bileli ona sevgiden ve anlayıştan başka bir şey göstermemiş olan bu adam, şimdi yabancıydı. Ne kadar kendini zorlasa da yüreğinden taşan bir yakınlık, babasınınkilere benzeyen bir duygu yaşayamıyordu. Oysa babası tir tir titriyordu adeta sevgiden. Belki de yaşlılıktandı. İçindeki katılığı fark edip sorgulayarak babasının gözlerine bakmadan oturdu. Sonra elini uzatıp gözyaşlarını sildi. Eline gelen ıslaklığı ilk defa karşılaştığı bir maddeymiş gibi yadırgadı. Ne zamandır ağlamıyordu. Öyle uzun bir zamandır ağlamıyordu ki, sanki ağlasa bütün direnci bu ılık, tuzlu sıvıya karışıp akıp gidecekti. Babası belki de yaşlılıktan çok ağlayan, endişeli bir ihtiyar olup çıkmıştı. O sakin, ağırbaşlı İzzet Bey gitmiş, yerine dokunsan incinecek bir adam gelmişti. Zayıflığından ve kederinden dolayı babasına kızıyordu. Ama 1-2 saniye sonra düşündüklerinden utandı. Belki de kızgınlığı kendisineydi. Babasında gördüğü kendi kederi, kendi zayıflığıydı. Avukat ona durumu anlatmış olmalıydı. Yaşlı adam bu yüzden ağlıyordu. Sesini yumuşatmaya çalışarak "Annem nasıl?" diye sordu. "İyi," dedi İzzet Bey. "Oğlum ne yapacağız? Ne yapacaksın?" Yanlarına gelen garson babasının halini görünce uzaklaşmış, onları kolluyor, terbiyeli bir edayla göz mesafesinde duruyordu. Resepsiyon görevlisi gibi o da yıllardır her İstanbul'a gelişinde burada kalan İzzet Bey'i tanıyor olmalıydılar. "Baba," dedi, "dikkat çekiyoruz, ağlamayın artık. Bir şey olursa yanımdaki kimlikte ismim Yavuz Aslan. Bir arkadaşınızın oğluyum. Annemler sizinle bana para yolladı, tamam mı?" İzzet Bey konuşmadan başını salladı. Toparlandı. Mendilini çıkartıp gözlerini sildi. Oğlunun tehlikede olabileceği düşüncesi yaşlı adamda ani bir değişiklik yaratmıştı. Fularını düzeltti. Çocukluktan beri bildiği lacivert beyaz benekli fulardı. eskimek bilmemişti. Bir de kahverengi desenlisi vardı, amcasının İngiltere'den getirdiği. Toplandıklarını fark edip hürmetkar bir ifadeyle yanlarında bitiveren garsona iki fincan çay ısmarladılar. Caner bir süre bekleyip biraz tereddütle amcam nasıl diye sordu. Bu sorunun hatır sormak dışında bir amacı vardı. Babasının amcasıyla ilgili uyarılarını dikkate alıp almadığını kontrol etmek istiyordu. İzzet Bey bunu hissetmiş olmalı ki oğluyla işbirliği içinde olduğunu belli etmek için fazlasıyla abartılı bir ifadeyle "Merak etme, buraya geldiğimden haberi yok." diye cevap verdi. Baş ve işaret parmaklarını ağzının kenarlarına götürüp orada bir şey birikmiş gibi sildi. Babasının daha önce böyle bir hareket yaptığını görmemişti. Acı zarif bir şey değildi. Tıpkı ölüm gibi acı da çirkindi. Acı ve ölüm, bu ikilinin karşısında en sarsılmaz, en dayanıklı görünen yapılar, alışkanlıklar, davranışlar çürüyüp dökülüyordu. Yaşlı adamın yüzünde ona hiç yakışmayan, kaçamak bir ifade hızla dolaşıp saklandı. "Dört mevsim, annen çok sever bunu." Şimdi dalgınca piyano çalan adama bakıyordu. Döndü. "Ne yapacaksın? Kendi başına halledebilecek misin oğlum?" Konuşabilmesi için gerekli kelimeler yalnızca bunlarmış gibi tekrarladı. Garson çaylarını getirmişti. Caner yeniden annesini sordu. İzzet Bey sanki bu laf gizli bir mekanizmayı harekete geçirmiş gibi yeniden ağlamaya başlamıştı. "Annen meraktan, endişeden çıldırıyor oğlum. Üzüntüden helak oldu. Teyzen geldi İngiltere'den. Kuşadası'na yazlığa götürdü. Havası değişir biraz diye. Emniyetten seni sormaya geldiklerinden beri teskin etmek, inanır mısın, mümkün değil." "Avukatın söylediklerini biliyor mu?" diye sordu Caner. "Bilmiyor. Söylemedim. Sen sağ salim kurtul, sonra konuşuruz." İlk günlerdeki buluşmaların sakinliği, havadan sudan konuşmalar geçmişte kalmıştı artık. İkisi de bunun farkındaydılar. Kimseyi sormadı. Ne babasının arkadaşlarını, ne kediyi, ne de bir başkasını. Buna karşılık "Meliha halan öldü," dedi İzzet Bey. "Annen cenazesine köye gitti. Kayseri'dekiler de biliyorlar durumu. Dayın elimden ne gelirse yaparım abi," dedi telefonda. "Seni göreceğimi bilmiyor. Annenle 5.000 dolar yollamış. Herhalde bir şeyler tahmin ediyor olmalı." Elleriyle ceketinin iç cebinden bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Ama buna mecali yokmuş gibi titreyen parmakları ile cebini karıştırdıktan sonra yüzünü bir panik ifadesi kapladı. Dudakları sarkmıştı. Yaşlılığın incelttiği dudakları titriyordu. Islaktı. Işıkta pırıl pırıl parlıyorlardı. Uzunca süre aynı ifadeyle arandıktan sonra bir şey hatırlamış gibi rahatladı. "Odada unutmuşum. Çalınmasın diye cebime koymuştum. Sen telefon ettikten sonra da gözlüğümü aradım, nereye koyduğumu unutmuşum. Seni de beklettim oğlum." Utanarak bakıyordu. Kabahat işlemiş gibi oğlunun başı bunca dertteyken bir de kendi beceriksizliğiyle her şeye tuz biber ekiyordu. Koskoca İzzet Bey, maliyedekilerin ödünü patlatan o saygın bürokrat, dokunsan ağlayacak bu sarsak ihtiyara nasıl dönüşmüştü? Halbuki güçlü olması gerekirdi. Oğluna yardım etmek için güçlü olmalıydı. Ancak duyguları piyanistin yeni bir parçaya geçmesini bekliyormuş gibi aniden değişip yerini Sevgi'ye bıraktı. İzzet Bey zaten 70'ine yaklaşıyordu. Nesrin Hanım'ı Kayseri'de defterdarken görmüş, Ankara'ya tayini çıkınca ailesinden istemişti. Aralarında bayağı bir yaş farkı vardı. "Gidip alırsınız baba," dedi. Sonra da babasını rahatlatmak için güldü. "Baba, her şey düzelecek, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Tedbirsiz davransam, beni ele veren olsa çoktan yakalanmaz mıydım? Yarım yamalak bir şeyler biliyorlar işte. Aradıkları adam ben miyim, başkası mı? Daha onu bile tam anlamış değiller. Çıkar çıkmaz size haber ulaştırırım. Bu kadar uzamasının nedeni kendimi riske atmak istememem. Anneme de bir şey söylemeyin ne olur. Amcama çıtlatabilir." Sustu. İçini çekerek babasına baktı. Babasının cevabı onu şaşırtmıştı. "Amcan eve gelmiyor. Annen yengenle tartıştı, birbirlerine girdiler," demişti babası. Annesi o kadar yumuşak bir kadındı ki kimseyle kavga ettiğine tanık olmamıştı. "Şaşırdın değil mi? Annen ne sana ne senin arkadaşlarına laf söyletmiyor. Rezzan kocası MHP davasından hüküm giymiş bir arkadaşıyla galeri açmaya kalktı. Annene de artık devrimciymiş, faşistmiş, bunları unutmak lazım falan demiş. Annen de vermiş veriştirmiş. Sen değil miydin düşünce özgürlüğünden, demokrasiden söz eden? Kocanla Cumhuriyet Gazetesi yüzünden kavga eden, senin komiser abin Polderli değil miydi? Erzurum'a sürdüler diye ortalığı velveleye veren sen değil miydin? Senin kızın okulunu benim oğlumun arkadaşları sayesinde bitirmedi mi? Kendin söylemiyor muydun? Vallahi annenden beklemezsin. Vermiş veriştirmiş. Keyifle gülümsedi İzzet Bey. Rezzan da devlete karşı gelenler cezasını çekmeli gibi laflar etmiş. Annen de evden kovmuş. Resmen kovmuş. Çay içiyorlarmış. Çay fincanını sehpaya koymuş. Yengene bitti mi çayın Rezzan demiş. Seninki daha neye uğradığını anlamadan kapı dışarı etmiş. Amcan telefon etti ayıp ediyorsunuz filan diye. Ben de ağzına sağlık Nesrin doğru söylemiş deyince Kızılca kıyamet koptu. Muzip muzip oğluna baktı. Caner, baba hep benim yüzümden oldu bunlar, özür dilerim, sizi çok üzdüm dedi. Yo oğlum öyle düşünme diye itiraz etti İzzet Bey. Eski haline kavuşmuştu. İyi oldu. Şimdi ben gidiyorum ara sıra. Eve gelmiyor. Yengene de sinirleniyordum zaten. Amcanla politika münakaşası yapan o kadın gitti, yerine başka biri geldi. Aklı fikri parada pulda, yazlıkta kışlıkta. Memleket sağ sol kavgasından bu hale düşmüş. Bölünmüş, birleştirmek lazımmış. Herkes bu memleketin evladıymış. Herkes vurmuş, kırmış. Şimdi artık memleketi düşünmek lazımmış. Mış. Amcan bile Rezzan kadar savunmuyor MHP'lileri. Amcanın o adamın Özal'ın partisine girmesini istiyor. Girecek herhalde. Konsey Özal'ı engellemek istedi deniyor ama baksana adam 12 Eylül olmasaydı ekonomik programı uygulayamazdık diyor resmen. Amcanın eski patronu şu Rahmi Bey, ben severdim o adamı. Babasıyla da tanıştırmıştı amcam beni. Şimdi asker yönetimine yağ çekiyor. Junta zamanında ve doğru kararlar almışmış da, çok değerli bir zaman tasarrufu sağlanmışmış da, memleketin hali ortada işte. Oligarşi bunlar, oligarşi. Ama amcan milletvekilliğine adaylığını koyacak. Bak söyleyeyim, faşist arkadaşları da oy verir artık. Beğeni bekleyerek gözlüklerini takıp altından Caner'e baktı. Şaşırmıştı. Babasının ağzından böyle sözler duymayı beklemiyordu. Hep sakin, ağırbaşlı bir adam olmuştu. Sivri kelimeler kullanmamaya gayret ederdi. Oligarşi, faşistler, bu sözcükler sanki babasını gözünden düşürmüştü. Babasının ağzına yakıştıramamıştı. Yoksa ailesinin statüsünü benimsemiş miydi için için? Durdukları yerde hep kendisi için bir güvence, dokunulmaz, saygın insanlar olarak kalacaklarını mı düşünmüştü? Amcaoğlundan pek farkı yoktu kendisinin de. Birkaç saniye geçmeden babasının bu sözleri sırf oğluna destek olmak için, korktuğunu, ona ihtiyacı olduğunu sezdiği için sarf ettiğini anladı. Düşündüklerinden dolayı utanmıştı. Mahcup babasına bakarken vücudunu baştan aşağı sarıveren şifalı bir sevgi dalgasıyla rahatladı. İzzet Bey koltuğa yaslanıp ben bir içki alacağım dedi. Garsonu çağırıp sevdiği konyaktan ısmarladı. Biraz pahalı ama oğlunun şerefine diye de ekledi. İstemeyeceğini bildiği halde sanki karşılıklı konyak içmeleri her şeyi düzeltiverecekmiş gibi ümitle sordu. Sen de içer misin diye. Yok babacığım dedi Caner. Konyağını içerken Caner de babasının yüzüne bakıyordu. Kafasında bir soru varmış da sorması doğru mu yanlış mı diye evirip çevirdiği yüzünden belli oluyordu. Öyle iyi bir insandı ki içi dışı birdi. Hiçbir şey gizleyemezdi. Caner onun kendisiyle hesaplaşmasını, sonra ne olursa olsun deyip aklındaki şeyi sormaya karar verişini yüzünden bir bir izleyerek bekledi. Sonunda rahatın yerinde mi diye sordu İzzet Bey. Bu soruyu sormasının oğlunu kızdıracağından endişe ediyordu. Nerede kaldığını merak ediyor sanırdı. Oysa her zaman oğlunun istediği gibi davranmış, hiç soru sormamıştı. İyi babacığım dedi Caner. Şimdi size anlatamam ama çok iyi bir evde kalıyorum. Lüks bir ev. Her lüksü var. Yemek konusunda hiçbir sorun yok. Çok iyi bakıyorlar bana. Gerçekten çok iyi insanlar. İzzet Bey'in biraz keyfi yerine gelmiş gibiydi. Konyağını bitirip ben şu parayı getireyim diyerek odasına çıktı. Yalnız kalınca yengesinin söylediklerini düşündü. Bu sözler geçen gece olanları anımsatmıştı ona. Hasanlara genç bir oğlan gelmişti. misafir. Çocuk Karadeniz'in bir kasabasındandı. Fabrikadan eski bir arkadaşının oğluydu. Adam sendikacıydı. 2 yıl hapiste kalmış, işten de atılınca doğduğu kasabaya yerleşmiş, babadan kalma zahiri dükkanını çalıştırmaya başlamıştı. Büyük oğlu da birkaç yıl içeride kalmıştı. Abim hapisten çıkınca kasabaya döndü diye anlatmıştı oğlan. Bir de bakmış karşıdan bizim oranın azılı faşistlerinden biri geliyor. Liseden de arkadaşı. Birbirlerine uzun uzun bakmışlar. Sonra ne yapmışlar biliyor musun? Sarılıp öpüşmüşler. Hemen hiç konuşmayan Elif söze girmişti. Herkes aldı silahı, vurdu kırdı birbirine. Vuruşanlar kim? Hep yoksullar. Aynı köyün çocukları. Birileri akıllarını çelmiş. Kimi devrimci olmuş, kimi faşist. Sultanın dayısının damadı faşistler tarafından öldürülmüştü. Gencecik karısı, 2 küçük kız çocuğuyla ortada kalmıştı. Adam da kadın da Elif'in sultandan çok daha yakın akrabalarıydı. Hasan sesini çıkarmadı. Hamile olduğu için Elif'in üstüne gitmek istemiyorlardı pek. Devrimcilerle faşistleri aynı kefeye koymak. Nasıl olurdu bu? Faşizm düpedüz insanın bin yıllardır canı pahasına var ettiği değerlere karşı bir yönelişti. Emek verilmemiş, işlenmemiş, ham bir ideoloji. Bir hayvan sürüsünün yaban itkileriyle hareket eden, kendinden olmayana düşman. Yaşama enerjisini yalnızca bir düşmanlıktan, kendini yabancıya karşı koruma içgüdüsünden alan bir güruh. Özgürlüğe değil, otoriteye ve baskıya, eşitliğe değil, hiyerarşiye tapan. Sosyalizmin çağrısı iyiliğe, güzelliğe, özgürlüğe, eşitliğe, bu kadim insanlık değerlerineydi. Sol saflara akan binlerce kişi bu evrensel değerlerin çağrısına uymuştu. En bilinçsizce solcu olanlar bile bu bin yıllık arayışın sesine kulak vermiş, peşinden gitmişti. Yavuz'a göre en temel ve kesin ayrılık buydu. Çağrıldıkları ve çağırdıkları yer birbirine tümüyle zıttı. Ama ta darbeden önce devletle medya el ele verip sağ terörist, sol terörist teranesiyle onları aynı kefeye koymaya çalışmıştı. Başarmışlardı da. Elif'in sözleri, Hasanlara misafir gelen çocuğun anlattıkları, yengesinin yaptıkları hepsi bunu gösteriyordu. Başarmışlardı. Zihni yeni farkına vardığı gerçeklikle sarsılırken babasının döndüğünü gördü. İzzet Bey bir kadeh içtiği halde oğluyla karşılaşmanın verdiği sevinçten, şaşkınlıktan, üzüntüden, hasretten sarhoş olmuştu. Yürüyüşünü bozmamaya çalışarak geliyordu. Önüne çıkan hanıma nezaketle yol verdi. Ne kadar zarif adamdı. Oğlunu bıraktığı yerde bulamayacakmış gibi baktığı halde göremeden yüzünde bariz bir endişeyle Caner'e doğru yürüdü. Caner o gittiğinden beri kıpırdamadan aynı yerde oturduğu halde kaybedip de yeniden bulmuş gibi yüzü aydınlandı. Garsona işaret ederek bir konyak daha söyledi. ''Baba sarhoş olacaksın.'' diye uyardı sevgiyle Caner. Belki de ilk kez babasına ''siz'' diye hitap etmeden konuşmuştu. Sarıldı. Sımsıkı kucakladı babasını. Yaşlı adamın cebinden çıkardığı zarfı aldı. ''Annemi öp. Baba ben kalkmak zorundayım. Sen bu akşam dönüyorsun değil mi?'' diye sordu. İzzet Bey oğlunu ondan zorla koparıp alıyorlarmış, hemen o an ölüme götürüyorlarmış gibi elini sımsıkı tuttu. Bir süre öyle kaldıktan sonra birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Baba dedi Caner, dikkat çekmeyelim ne olur. Otur, gözünü seveyim biraz daha otur diye yalvardı İzzet Bey. Gece burada kal, benim uçağım sabah erken. Oğlunun orada kalmayacağını biliyordu. Bu kez 10 dakika daha otur diye özellikle rica etti. Peki dedi Caner. Babasının yanına oturdu. Laf olsun diye Yavuz'u sordu.
Yavuz iyi. Doçent oldu. Türkiye'ye döndü. Senin eski okula girdi. Sık sık arıyor telefonla. Geçen akşam bizdeydi. Çiğdem kocasıyla Bodrum'a yerleşti. Adam yatçılık mı ne yapacakmış? Sevmem o kızı bilirsin ama bakalım hayırlısı. Telefon etti. Bizi de çağırıyor. Yavuz'u da... Haber alıyorsanız ne olur ben de görüşeyim diye kaç sefer söyledi.
Aman baba ne olur dikkat edin dedi Caner.
Merak etme hiçbir şey söylemedim. Amcan
tereddütle sanki utanarak sustu. Şimdi söyleyeceği şeyi tartışıyordu. Ancak konyağın etkisiyle olacak çabucak konuşuverdi.
Amcan dedi ki yeter ki Caner vazgeçtim desin. Bu işlere bir daha karışmayacağım, devlete yardımcı olacağım desin. Galiba bir yasa çıkarıyorlarmış. Pişmanlık yasası mıymış, neymiş?
Çıktı bile, diye sözünü kesti babasının Caner. 4-5 ay önce çıktı o yasa. Sesi boğuk ve duygusuzdu. İzzet Bey gözlerini oğlundan kaçırıyordu. Demek yasanın çıktığından haberdardı. Demek kafasında bu ihtimali değerlendirmişti. Belki de annesiyle de konuşmuşlardı.
Ben gider konuşurum. Bir de şapka çıkarırlar ardımdan, dedi amcan. Öyle söyledi.
Yutkundu. Oğlunun yüzüne bakamadan bekledi. Baba, dedi Caner. Amcam benim durumumu biliyor mu? Onun bile gücü yetmez. Hem ben pişman filan değilim. Kimseyi ele vermem. Sesinin biraz fazla aksi, fazla inatçı çıktığını ayrımsadı. Belki de bu konuda göründüğü kadar kararlı değildi. Zihni bu düşünceyle oyalanırken dikkatini babasının sözlerine vermeye çalıştı.
Yok, konuşmadım. Avukatın söylediklerini bilmiyor. Ama belki Yavuz gibi...
İzzet Bey sözünü tamamlamadı. Birden kendi idamına karar vermiş bir mahkum edasıyla oğlunun elini avuçlarının arasına aldı. Bir süre tuttu.
Senin Yavuz gibi olmanı istemem zaten, dedi. Sen doğru bildiğin gibi davran. Annenle ben elimizden ne gelirse yapacağız oğlum.
Dışarı çıktığında hava kararmak üzereydi. Alacakaranlıkta gölgelerin doluştuğu dar sokaklardan birine girdi. Sokağı çevreleyen asırlık binalar, etrafta olan bitene alışıkmış gibi sabır ve ağırbaşlılıkla yükseliyorlardı. Taşta bir bilgelik vardı. Zamana hükmediyor olmanın bilgeliği miydi bu? Zamana boyun eğmeyi bilmenin bilgeliği miydi? Zaman, bu sözcük olan biteni açıklayacakmışçasına kafasında dönüp duruyordu. Sanki olan bitenin sırrı bu amansız şifrede yatıyordu. Taşın eskiliği, kuntluğu, hatta kibri ister istemez kendi geçiciliğini anımsatıyordu ona. Ancak sanılacağı gibi öfkelenmedi. Aksine rahatlamıştı. Bu öyle sarsılmaz bir hakikatti ki ancak teslim olunabilirdi. Ölüm fikri uzun zamandır kafasında dolaşıp duruyordu. Ölümü düşünmekten bitkin düşmüştü. Şimdi taşın zihnine doldurduğu gerçekliğin yaratıverdiği teslimiyet duygusu adeta şifa veriyordu. Birkaç ay önce Beşiktaş'tayken de benzer şeyler hissettiğini anımsadı. Değiştiremeyeceği bir şeye, kesin bir şeye boyun eğmek. Ne kadar çabalarsa çabalasın engel olamayacağı bir şeye. Mücadele etmek istemiyordu. Bitkinlikten de öte aldığı her soluktan bedenine dolan o zehir vardı. Ne yapsa ne etse teninden içeri sızan. Boşunalık. Böyle diyebilirdi. Her şey nafileydi. Destanda yazdığı gibi. Gılgamış rüzgarı aramanın faydasızlığını anlamıştı. İbrahim yakalanmıştı. Polis peşindeydi. Savaşabileceği bir düşman yoktu. Karşısındaki biçimsiz, atsız bir şeydi. Bütün biçimleri yok eden, biçimsizleştiren, onlara hükmeden bir şey. Karışıp harmanlanan, eriyip yeniden yoğrulan bütün şekillerin, şeylerin, varlıkların, olmuş ve olacak olanların gerisindeki şeydi. Ne tarif edebiliyor, ne ele geçirebiliyordu. En acı, en şaşırtıcı olan şuydu ki, bu şey kendilerine hedef almış falan da değildi. Özellikle düşmanca davranmıyordu. Sadece onları aldırmıyordu. Yok sayıyordu. Yavuz'u dehşete düşüren, mücadele fikrinden gitgide daha çok uzaklaştıran sezgi buydu. Birden tam da insana özgü bir yönelişle, adeta içgüdüsel olarak ışıklı caddeye doğru yürüdüğünü fark etti. Bu hali ona öyle dokunmuştu ki kendisine acımaktan burnunun direği sızladı. Çark edip yine ara sokaklardan birine girdi. Serin sokak araları, boşluklar, girintiler, çıkıntılar, belirsiz, dumansı bir şeyle doluyordu. Yarı karanlıkta her köşeden esrarlı şekiller bitiyor, belirdikleri gibi kayboluyorlardı. Koşuşturan insanlar, tedirgin ayak sesleri, merdivenle inilen dar kapılardan zaman zaman bir yardım feryadı gibi duyulup kesilen müzik. Ama belki de bütün bunlar gerçekten çok kendi karanlık imgeleminin mahsulleriydi. Bir an evvel otobüse binmek için yolunu Şişhane'ye doğrulttu. Hızlı hızlı yürüdü. Huzursuz, kasvetli gece, yüksek binaların, gelip geçici, etten kemikten yaratıklara, zalim bir alayla baktığı dar sokaklara amansız bir hüküm gibi iniyordu. Yavuz'un Gülay'ı bulması tesadüf değildi. Yıllar önce İbrahim'le randevulaşmak için aradığı kız Gülay'dı. Darbeden hemen önce İbrahim'le yeni bir buluşma yolu tespit etmişler, Gülay'ı devreden çıkarmışlardı. Bir kez İbrahim'le buluştuklarında görmüştü Gülay'ı. Kahverengi saçlarını perde gibi yüzüne düşürmüş, bir şeyler anlatıyordu İbrahim'e. Yakalandığından haberdar olmuştu tabii. Darbeden hemen sonra yakalanmıştı Gülay. İbrahim, fazla tutmazlar ama kızı perişan etmişler emniyette demişti o zaman. Gülay'ı aramak nereden aklına gelmişti bilmiyordu. Ama bulmak zor olmamıştı. Çıktığını bile bilmiyordu aslında. Bir kere şansını denemeye karar vermiş, yıllar önce Serdar ismini vererek defalarca aradığı o eski numaraya telefon etmişti. Akrabası olduğunu söyleyince Gülay'ı tanıyan birinden evlerinin adresini almıştı. Gülay hapishanedeyken ev değiştirmişti ailesi. Bir sabah evin önünden itibaren takip etmiş, çalıştığı iş yerini de öğrenmişti. Peşinde polis de olabilirdi Gülay'ın. Yem diye salınıp salınmadığını kim bilebilirdi ki? O gün parkta karşılaşmaları tesadüf değildi. Gülay onu hiç görmemişti. Yalnızca sesini duymuştu. Kendisini tanımasına imkan yoktu. Yavuz önce kim olduğunu söylemeyi düşünmüştü. Ama söylese belki de Gülay korkacaktı. Onunla birlikte olmak istemeyecekti. Hem tehlikeli de olabilirdi bu. Gülay'ın evini aradığında, sonra konuşmak için fırsat kollarken, parkta günlerce yolunu gözlediğinde kafasında ne olduğunu tam bilmiyordu. Aşk mı? Nasıl olabilirdi ki? Neydi peki? Yalnızlık içinde savrulup durduğu şu kapkara boşlukta kendisine benzer bir dünya. Tehlikesizce yaklaşabileceği, sığınabileceği bir insan, bir kadın. Evet evet, bir kadın. Bunu yadsıyabilir miydi? Gerçi öyle hırpalanmıştı ki 3-4 yıl önce çay bahçesinde birkaç metre öteden gördüğü kıza pek benzemiyordu artık. Gülay'la ilk kez parkta konuştuktan sonra duyguları birden alevlenmiş, kısa sürede aşka benzer bir şey duymaya başlamıştı. 2 hafta sonra elini tuttuğunda davranışının tuhaflığının farkındaydı. Aceleydi, acele ediyordu. Kız anlamış mıydı? Kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl izin vermişti? Bu kadar çabuk nasıl izin vermişti? Gülay o kadar zayıftı ki, o kadar şaşkındı ki, kim bilir kaç kez konuşmayı düşünmüştü ama Gülay'a söyleyeceği şeyler hazırlık yapılarak konuşulacak şeyler değildi. Şöyle karşısına alıp "bak Gülay" diye başlayıp sürdüreceği bir konuşmayı defalarca hayal ettiyse de bunu hiçbir zaman beceremeyeceğini biliyordu. 4. kaset 2. yüzün sonu.